Cemil Çiçek de konuşalım istiyoruz. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey bunu sormak için. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz. Abdurrahman Kurt'la konuşalım istiyoruz. Abdurrahman Bey merhaba.
Emre, Hakan Şükür de telefon attığımızda.
Şimdi hattımızda Tunceli Belediye Başkanı.
Esat Canan şu anda telefon attığımızda. Birgül Koyman'ı rica edeceğim.
Gürsel Tekin de hattımızda.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Merhabalar, bugün 30 Kasım 2015. Saatler 17.30'u gösteriyor. Haftanın başındayız ama Türkiye gerçekten artık öngörülemeyen bir ülke haline geldi. Bizi dinleyenler hatırlayacaklar, cuma günü akşam farklı bir krizle bırakmıştık sizleri. O krizin ismi basın ve ifade özgürlüğüydü. Bugün ise farklı başka bir kriz konuşuyoruz. Maalesef Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cumartesi günü hayatını kaybetti. Tahir Elçi nasıl hayatını kaybetti? Kim öldürdü? Fail kim? Bütün bu sorular hala ortada duruyor. Yanıtlanamadı. Çünkü savcılık gidip olay yerinde inceleme yapamadı. İşte bugünün manşeti Tahir Elçi cinayeti olacak. Oradaki gelişmelere bakacağız. Güneydoğu'da maalesef yine silahlar konuşuyor. Derik'te sokağa çıkma yasağının 5. günü. Cizre'de bir asker şehit. Aynı zamanda Nusaybin'de yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi birkaç mahallede. Yani orada da durum pek iç açıcı değil doğrusu. Cuma günkü krizden bahsetmiştik. İfade ve basın özgürlüğü ile ilgiliydi o kriz. Can Dündar ve Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi tutuklandılar, cezaevine gönderildiler. Cuma'dan beri cezaevindeler ve yaptıkları bir haber nedeniyle cezaevindeler. İşte onların tutukluluk haline bugün itiraz edildi. Çok çarpıcı bir gerekçeyle, hatta birkaç cümleyle. Üstelik Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmenini ve Ankara temsilcisini cezaevine gönderdi ama bununla da kurtulamamışa benziyor. Çünkü Cumhuriyet için vergi incelemesi başlatıldı. Rusya ile Türkiye arasındaki kriz, Türkiye'den giden yumuşak mesajlara rağmen aşılamıyor. Rusya'dan sert mesajlar geliyor. Ekonomik tedbirlerle ilgili yeni açıklamalar var. Paris'te iklim zirvesi var. O zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelebilecekleri konuşuluyordu. Her seferinde Kremlin bu buluşmanın olmayacağını söyledi ama daha biraz önce Cumhurbaşkanı'ndan yine benzer bir açıklama geldi. Biz gerekli girişimlerde bulunduk ve sonucu bekliyoruz dedi. Yani Türk tarafı hala umutlu ama Rusya tavırlı görünüyor. Yıllar sonra Avrupa Birliği ile Türkiye aynı masaya oturdu ve sorunlarını konuştu. Hem bir başlık açıldı hem bundan sonra ilişkilerin geliştirilmesi için uzlaşma sağlandı. Bunun hikmeti nedeni ise daha doğrusu Suriye'den gelen mülteciler, Türkiye üzerinden geçip Avrupa'ya giden mülteciler. Avrupa Birliği bu mültecilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. Bunun karşılığında önerdiği bir para var. Ayrıca vize ile ilgili kolaylık önerileri var. İşte bunları da konuşacağız bu programda. Ve beklenen gelişme oldu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kongre için Meral Akşener de düğmeye bastı. Genel Başkan adaylığının mesajını verdi. MHP'de ne olduğunu, 3 muhalif ismin ard arda yaptıkları açıklamaları, Milliyetçi Hareket Partisi'nden önemli bir isimle konuşacağız. Evet, 1,5 saat boyunca beraberiz. Türkiye'nin konuştuğu, tartıştığı, polemik haline getirdiği konuları gündeminize taşıyacağız. Bizden ayrılmayın ve her şeyden haberiniz olsun.
Bağdat dedi ki biz siviliz, kimse ateş etmesin.
Silahlı kuvvetler arkadan bırakmaz. Silahlı kuvvetler hiç kimseyi geride bırakmaz.
Herkes konuşuyor.
Hazır yeni seçim olmuşken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz?
Bu tam bir çıldırmışlık hali.
Niye dedim? Çünkü bizim üzerimize ateş açmadılar dedi. Orada ben yine ağlamaya başladım.
Her şey konuşuluyor.
Mustafa Kamalak. Telefon attığımızda besteciyle konuşalım. Bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba. Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Bu programda yasak yok, yasaklı kimse yok. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün canlı yayında 17.30'da RSFM'de, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
İnanılmaz. Sanıyorum başka bir kelimeyle açıklamak mümkün değil bunu. İnanılmaz diyebiliyoruz Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili. Çünkü açıklanabilir bir şey de değil. Tahir Elçi Sur Mahallesi'nde dört ayaklı minarenin dibinde zarar gören o minareyle ilgili bir basın açıklaması yapıyor. Basın açıklaması sırasında hemen 100 metre ilerisinde PKK'lılar iki polis memurunu şehit ediyorlar. Sonrasında o PKK'lılar içeri doğru Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı yere doğru koşuyorlar. Orada güvenlik şubeye ait polisler var. O polislerin ateşi altında PKK'lılar o grubun önünden geçiyor. Bu arada Tahir Elçi ensesinden aldığı bir kurşun yarasıyla hayatını kaybediyor. Tahir Elçi'yi kim vurdu sorusu hala ortada. O günden bugüne tartışmalar devam ediyor. Dün de cenazesi vardı. Kızının eşinin açıklamaları gerçekten yürekleri yaktı. Ama hala failler bulunamadı. Hem Başbakan'dan açıklamalar var, hem Diyarbakır'dan açıklamalar var, savcılıktan açıklamalar var. Ancak o faillerin bulunması için olay yerinde inceleme yapılması gerekiyor. Filmlerden aşinasınızdır. Herhangi bir olay olduğunda polis gelir, bir sarı şeritle çevirir orayı. Olay yeri inceleme yazar Türkiye'de. Diğer taraflarda CSI yazar. Ancak burada yapılamadı bu. Çünkü sürekli bir ateş hali var Sur'da. Peki bunun nedeni ne? Savcıların iki kez denemesine rağmen olay yerinde inceleme yapılamamasının asıl gerekçesi neler? Diyarbakır'a bir gidelim. Faruk Balıkçı ile konuşalım istiyoruz. Merhabalar Faruk Balıkçı.
Merhaba Yavuz.
Şimdi inanılmaz dedim girerken bu meseleye. Gerçekten inanılmaz. Görüntüler var ortada. Polislerin nasıl şehit edildiğinin görüntüleri var. O kaçan PKK'lıların polislerin önünden nasıl koştukları var. Ve herkesin silahlarla müdahale ettiği bir ortamda vuramadıkları da ortada o isimleri. Bir kişi hayatını kaybediyor. İçerideki gruptan bahsediyorum. İki polis şehit aynı zamanda. O da Tahir Elçi. Ne oldu bugün? Dün de cenazesi kaldırıldı Tahir Elçi'nin tabii.
Ben öncelikle şunu belirteyim. O demin bahsettiğiniz iki kişi. Bunlar aslında Bağlar ilçesinden Sur ilçesine kadar takip ediliyorlar. Yani Bağlar'la Sur arasında aşağı yukarı geldikleri yönde bir 4 kilometrelik bir mesafe var. O süre içerisinde bu iki kişi durdurulmuyor. Polisin takip ettiği bir araç. Yalnız bu Tahir Elçi'nin bulunduğu sokakta açıklama yapacağı sırada bu araç durdurulup ama hiçbir güvenlik önlemi alınmadan.
Ya orası da çok enteresan. Resmen ölüme gidiyor polisler.
Evet, yani bir ikincisi o 4 kilometrik yol boyunca durdurulmuyorlar ama bu Tahir Elçi'nin açıklama yaptığı sokağın başına geldiği zaman bu araçlar durdurulup arama yapmak isterken iki polis vuruluyor. Ve bu iki şahıs da doğal en yakın bulunan Tahir Elçi'nin bulunduğu sokağa kaçıyorlar. Aslında orada bir basın açıklaması yapılacağı yolunda bir bilgileri yok. O sokağa kaçarken o
yani
sırada...
Şimdi senin anlattıklarından bir küçücük açarak devam edelim isterim müsaade edersen. Senin anlattıklarından sanki polisin o operasyonu Tahir Elçi'nin basın açıklaması yapacağı yere yakın bir noktada yapmak için özel bir gayret sarf ettiğini mi anlayalım?
Yani tabii ki ben bununla ilgili...
Ya böyle bir iddia yani, ortaya çıkıyor
yani,
sonuç itibariyle.
Evet, yani hayır, kafalarda şöyle bir soru işareti var. Bağlardan beri takip ettiğin bir araç daha güvenli bir şey yaparak neden daha önce durdurulmadı da o Sur ilçesine yakın Tahir Elçi'nin bulunduğu sokağın başında bir açıklama yapacağı sırada neden orada durduruldu? Neden
durduruldu mu acaba? Ben o görüntülerden sanki kendisinin durduğu gibi bir izlenim edindim. Çünkü durduktan sonra polisler arabanın yanına gidiyorlar. Öyle bir durum da var gibi.
Evet, evet. Evet, doğru.
Yani
doğru.
Üzerine doğru gidiyor 3 polis, hatta birisi ilk anda vuruluyor, ikinci polis doğru. Yandan geçiyor, üçüncü polis hayatını kaybediyor, yine o da vuruluyor, ağır yaralanıp hastanede doğru. Hayatını kaybediyor. Hatta bir polis de arabanın arkasına geçip oradan uzaklaşıyor, iki arkadaşı öldükten sonra, onu da çok garipsedim, bizi dinleyenlere onu da aktarmış olayım. Sonra doğru. Da iki kişi hemen kaçmaya başlıyorlar.
Kaçmaya başlıyor, o sırada büyük ihtimalle... mermisi bitiyor ve o silahın polisi aslında orada o sırada da bunlar kaçarken de ilk kişiye de fırsatta o sokakta Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yerde basın açıklaması yaparken iki kişi kaçarken aslında orada da bir şaşkınlık da var. Yani ne olduğunu orada kimse tabii ki anlayamıyor. İşte o sırada mermisi biten biri o tabancasını tutup polise fırlatıyor ve
o da tam ama filmlerde
o sıraya
olabilir
kadar
bence.
Şunu söyleyeyim, o tabancayı fırlattığı andan itibaren Tahir Elçi o anda dört ayaklı minarenin bir kolonun arkasına saklanmış durumda.
Evet.
Tahir Elçi'yi bu iki şahıs geçtikten sonra, o sırada açılan ateşten sonra Tahir Elçi öldürüyor. Ama o sırada yani iki polis de bu kaçan şahsın arkasından ateş açıyor.
Evet, önünden geçiyor. De, önünden geçiyor. Ateş ediyorlar, devam ediyor. Ateş etmeye de devam ediyorlar onlara.
Devam ediyor. O sırada da Tahir Elçi de o kaçan kişilerle polislerin arasında.
Evet. Yani o anki silah atımı sırasında hayatını kaybetmiş olma ihtimali var. Peki bu bir soru işareti değil mi?
Evet.
Bu bir soru işareti. Kim tarafından öldürüldü Tahir Elçi? Kimin silahından çıkan kurşunla öldürüldü?
Evet.
Bunun ortaya çıkabilmesi içinse mermi çekirdeğinin bulunması gerekiyor. Normal bir ülkede az önce söyledim, olay yeri hemen çevrelenir. Oradaki deliller kaybolmasın diye kan izleri, mermi çekirdekleri, mermi kovanları, bütün bunlara hemen savcılık, olay yeri inceleme ekipleri el koyarlar. İnceleme sırasında kendilerine yardımcı olsun diye. Burada öyle olmuyor. Çünkü büyük bir telaş var. Ondan sonra karşıdan ateş var. Belki orasını da biraz açmak lazım. Hemen ilerisinde bir hendek ve hendekten açılan bir ateş de var sanıyorum.
Şimdi şöyle, bahsettiğiniz hendek bu Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yeri görmüyor. Yani o daha bir daha bir ilerideki bir sokakta. Şimdi, aslında bu bahsettiğimiz dört ayaklı minare, güvenli dediğimiz balıkçılar başın sokağından güvenli dediğimiz ana caddenin 150 metre ilerisinde. Yani şöyle düşün, ana artel bir caddeden bir ara sokağa girdiğinizde 50 metre ileride dört ayaklı minare var.
Peki şimdi karşılıklı bir ateşten bahsediliyor. O zaman oradaki hendekten gelmiyorsa o sokağın başından falan mı geliyor?
Yani şunu söyleyeyim, o dört ayaklı minare bulunduğu alanı çok net görülmüyor orası. Ancak dört ayaklı minareyi biraz geçtikten sonra ki sokağı görünce görülüyor hendekler. Hendekler biraz ilerleyince o dört ayaklı minarenin bulunduğu alanı görmüyorum.
Ama şeyi görüyoruz, polisler karşıdan gelen ateş üzerine bir çömeliyorlar. Orada bir yaralanan da var zaten ilk geçiş sırasında sanıyorum. Hı hı. Sonrasında bir kendilerini koruyorlar. Gazeteciler aynı şekilde karşıdan bir ateş geldiği var görüntülerde anladığımız kadarıyla. Zaten bugün savcılık o gün daha doğrusu cumartesi günü gitmeye çalışıyorlar orada ve karşıdan yine ateş geliyor. Başsavcı ve emniyet müdürü olay yerinden ayrılıyor. Olay yeri incelemesi yapılamıyor. Bugün tekrar deneniyor. Bugün yine karşıdan ateş geliyor ve olay yeri incelemesi yapılamıyor. Bu nasıl bir şey?
Bunu nasıl açıklayalım? Bugün tabii ki bunu aslında demin de bahsettim. O yani o bulunduğu sokak işte bir 50 metre ileride, orada çok yani güvenlik önlemi alınarak aslında bir inceleme yapılabilir bir alan. Bu evet, yani o sokağa girildiği anda aslında bugün öyle bir çatışma da olmadı. Sadece bir iki el silah sesi geldi. Onun üzerine herhalde yani o bugün işte inceleme yapılırken öyle karşılıklı yoğun bir çatışma yoktu.
Roket atıldı dendi.
İlk
inceleme anında mı?
O bugün değil, hayır.
İlk inceleme anında anladığım kadarıyla.
O ilk inceleme
girişiminde.
İlk inceleme anında aslında o dört ayaklı minare değil, zırhlı bir araç daha ileriye gidince, hendeklere doğru gidince çatışma çıktı. Yani o bahsettiğimiz dört ayaklı minarede aslında güvenlik önlemi alınıp da
ben de şunu anlamıyorum, yani
yapılabilir bir alan.
Tabii zırhlı araçlar oraya konulabilir, savcı orada incelemeyi yapabilir. Peki şimdi kan örneklerini alma ihtimali ortadan kalkmış anladığım kadarıyla, çünkü yağmur yağmış. Çocuklar oradaki yani, mermi kovanlarını toplamışlar, götürmüşler. Buna ilişkin görüntüler vardı. Biz mermi çekirdeğinin bulunabileceğinden umudumuz olsun mu sence?
Yani bence o artık o mermi çekirdeğinin bulunması umudu çok çok düşük gibi görünüyor. Çünkü o alanda işte bugün biz gittiğimizde tekrar o Tahir Elçi'nin öldürüldüğü alanda onlarca insan oraya gelip merakından dolayı o sokağa gelip çeşitli yerlerden, yani o mahallede oturanlar değil, dışarıdan gelenler gelip orada cep telefonuyla fotoğraf çekiyorlardı. Onlarca insan vardı. Yüzlerce insan vardı.
Yani ama sadece herhalde yeri inceleme ekibi yoktu.
Evet. Yani onlarca insan rahatlıkla gelip o Tahir Elçi'nin öldürdüğü dört ayaklı minarenin orada meraklı insanlar gelip görüyorlardı.
Peki Faruk Balıkçı, bir şey daha sorayım. Sur ilçesinde günlerce sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Orada operasyonlar yapıldı. Hendekler olduğu gerekçesiyle yapılmıştı bunlar. O hendekler kapatılamadı mı peki o kadar süre içinde? Kapatılamadıysa nasıl sokağa çıkma yasağı kaldırıldı?
Yok, hayır, o hendekler kapatılamadı. Çünkü o ilk hendekten ileriye bugüne kadar gidilemedi. Yani bununla ilgili birkaç kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yoğun çatışmalar da çıktı. Ancak yani o sur içerisinde onlarca hendek var.
Ve devlet oralara gidemiyor.
Yani sur içini şöyle tarif edeyim. Çok dar sokaklardan ibaret. Çok dar sokaklar. O işte sokakların birçoğuna da hendekler kazılmış. Birkaç kez denendi, girilemedi, evet.
Anladım. Ve sonuçtan da artık çok umutlu değiliz anladığım kadarıyla sizin açınızdan baktığınızda.
Yani öyle görünüyor.
Çok teşekkür ediyorum Faruk Balıkçı. Katıldınız, bilgilendirdiniz bizi. Hem bölgeyle ilgili çok kritik bilgiler verdi Faruk Balıkçı bize. Çok dar bir sokak. Ayrıca hendekler, var olan hendekler suikastin düzenlendiği ya da Tahir Elçin hayatını kaybettiği diyelim yerle biraz uzaklar ve orayı görmüyor. Oradan ateş edilmesi çok mümkün değil dedi. Çok daha çarpıcı bir şey söyledi. O olay yerinde savcılar gidemediler. İki kez deneme yaptılar. Birisinde roketli saldırıya uğradığı iddia edilmişti. Bugün de silahlı saldırıya. Olay yerinde birçok insan var. Dışarıdan gelen birçok insan cep telefonlarıyla fotoğraf çekiyorlar. Ve onlar orada bulunuyorlar. Yani sadece olay yeri inceleme ekipleri yok dedi. Şimdi avukat Baki Demirhan'la konuşalım. Aynı zamanda Tahir Elçi'nin son anlarında da yanındaydı yanılmıyorsam basın açıklaması yaptığı sırada. Onunla soruşturmanın geleceğine ilişkin görüşlerini almak isteriz. Avukat Baki Demirhan'dan. Merhabalar Baki Bey.
Merhabalar Yavuz Bey.
Başınız sağ olsun.
Teşekkür ediyorum.
Aslında bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Bizim de yayınlarımıza evet. Konuk olan, bizi aydınlatmaya çalışan, aynı zamanda Türkiye'ye katkı sağlamaya çalışan bir insan hakları savunucusunu kaybetti Türkiye.
Evet. Maalesef
siz
öyle.
Yanındaydınız değil mi Tahir Bey'in?
Evet, yani son anladığımda yanındaydım. Belki son kelimelerini bana karşı kullandı. Son kez bana baktı. Evet, o kadar çok yakındık maalesef. Yani basın açıklama, evet, yani ben kısaca
lütfen bir olaya ilişkin bir evet. O anları bir anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü biz işte az önce Faruk Balıkçı'yla da konuştuk. Gerçekten gördüklerimize inanamıyoruz. Siz evet. Yaşadığınız için belki biraz daha bize anlatabilirsiniz. İki kişi hayatını kaybediyor. İki polis şehit oluyor hemen çok yakında. İki kişi önünüzden evet. Geçiyor koşarak. Polisler yaylım ateşine tutuyorlar. Onlara bir şey olmuyor. Tahir Bey hayatını kaybediyor.
Evet. Şimdi zaten bizim basın açıklamamız vardı. Yani bu basın açıklamamız tarihi değerlerin korunması, tarihi eserlerin bulunduğu yerden çatışmalardan uzak kalınması konusunda bir basın açıklamamız vardı. Yani basına da yansımıştı. Dört ayaklı minare diye tabir edilen bir caminin minaresinin ayakları çatışmadan zarar görmüştü. Ciddi anlamda zarar görmüştü. Ve biz de o sembolik olarak orada ayakları zarar gören minarenin yanında bir basın açıklaması yapmayı planladık. Basın açıklamamızı da gerçekleştirdik. Tahir Bey çok duygusal bir konuşma yaptı aslında. Özetle şunu söyledi, yani dört ayaklı minare bize şunu sesleniyor, bize şöyle sesleniyor. Ben bin yıllardır burada dimdik ayakta kaldım. Çok savaşlar gördüm, çok işgaller gördüm, çok çatışmalar gördüm. Ama hiç bu kadar zarar görmedim. Beni ayaklarımdan vurdunuz şeklinde çok evet. Şiirsel ve duygusal bir konuşma yaptık Tahir Bey. Biz basın açıklamasını bitirdik. Elimizdeki dövizleri caminin, o minarenin bir yerlerine yerleştirmeye falan çalışıyorduk. O anda sizin de sözünü ettiğiniz üst tarafta o iki polisin de öldürüldüğü taraftan silah sesleri duyduk. Önce tek tek atışlar şeklindeydi silah sesleri. Daha sonra bu ciddi anlamda bir yoğunluk kazandı. Biz o ilk şeyimizi atlattıktan sonra artık o bölgeden olay yerinden bölgeden uzaklaşmamız gerektiğini hissederek geriye doğru kaçtık. Yani geriye doğru kaçtık. Evet. Hatta ben Tahir Bey'in ceketinden de çekiştirerek, yani hadi kaçıyoruz şeklinde bir refleks göstererek Tahir Bey'i de uyardım ve geriye dönüp kaçtım. Ama Tahir Bey en solumuzdaydı ve en sonumuzdaydı. Evet. En solumuzda ve en sonumuzdaydı. Çünkü sadece sağa doğru kaçma imkanı vardı. Sağa dönüp aşağıya doğru kaçma imkanımız vardı. Daha sonra da görüntülerden anlaşılıyor ki Tahir Bey kaçamamış. Yani tam olay yerinden bizim kaçtığımız şekilde kaçamamış. Hı hı. Öyle. Ben bir sokağa daldım. Sokaktan...
Siz o iki kişinin o sokaktan geçişini evet. görebildiniz mi?
Hayır, iki kişinin değil. Bir kişinin sokaktan kaçtığını gördüm. Yani yanımdan geçiyordu ve kan akıyordu. Üzerinden kan akıyordu.
Yaralıydı
hatta
yani.
ilk evet yaralıydı. Ya hatta ben kan acaba benden mi akıyor şeklinde ya bu kan ne şeklinde bir tepki gösterdim. Çocuk benden akıyor abi dedi ve uzaklaştı oradan.
Koşarak.
Uzaklaştı evet.
Polislerin önünden geçerek yani.
Evet görüntülerden anlıyordum ki o yanından geçen çocuk hayır polislerin önünden kaçan çocuk. Yani görüntülerden anlıyordum ki o çocuk ikinci çocuktu. Yani arkadaki çocuktu. O kaçan iki kişiden daha sonra polisin üzerine ısrarla ateş ettiği ikinci çocuktu. Yani görüntülerden ben bunu
silahını anladım. Fırlatan.
Evet. Evet. Evet.
Peki sonra ne yaptınız ama, siz?
Evet ama çocuğun elinde silah falan yoktu.
Yok.
Yani o, siz de sanıyorum öyle dediniz değil mi?
Silahını evet görüntüde bir silahını evet, polise evet, doğru fırlatan bir
evet,
çocuk daha
var. Evet. Çocuğun elinde silah falan yoktu yalnız. Yani o eşgali falan o ikinci çocuk silahını fırlatan çocuğa benziyordu ve oydu. Muhtemelen de oydu evet. Çünkü o da benim kaçtığım yöne doğru koşmuş. Ama o çok hızlı koştuğu için gelip beni geçti yani. Evet.
Sonra ne yaptınız
yani
siz?
Sonra biz ileriden sola doğru tekrar caddeye çıktık. Yani daha
ne zaman öğrendiniz sonra, Tahir Bey'in hayatını kaybettiğini?
Tahir Bey'in hayatını kaybettiğini bir 20 dakika, 25 dakika sonra öğrendim. Hmm. Çünkü ben telefon açtım Tahir Bey'e. Tahir Bey'le nasıl olduğunu sormak için. O telefonunu Baro'da görevli bir arkadaşa vermişti. Bu nedenle kendisine ulaşamadım. Baro'daki çocuk da Tahir Bey yanımda değil, nerede olduğunu bilmiyorum şeklinde bir şey söylemişti. Biz biraz endişelendik. Daha sonra arkadaşlar başsavcıyla görüşmüşler ve başsavcım bu olayın
olayı anlatmıştır. Anlatmış
başınız sağ olsun şeklinde bir açıklama yapmış.
Açıklama. Evet. Peki Baki Bey yani, şimdi evet, evet buyurun.
Yani olay özetle böyle oldu. Hı-hı. Olay böyle, özetle böyle
peki,
oldu.
Peki bu olay
yani o kaçan iki Hı-hı. çocuğun Tahir Bey'e ateş açmaları imkansız. Gerçekten imkansız. Hı-hı. Çünkü kendine ateş eden polislere ateş edebilecek güçte olmayan zaten diğeri de silahını atmış, diğeri de kabzasından tutmuş. Görüntüler öyle gösteriyor. Yani Tahir Bey'e ateş açmaları imkansız, mümkün değil.
Peki karşıdan bir ateş gelemez mi?
Hayır, karşıdan ateş gelemez. Çünkü Tahir Bey görüntülerde göründükten sonra sanıyorum vurulmasıyla arasında 3 saniye veya 2 saniye falan bir fark var. Evet. Çünkü adım atmış, o da artık kaçmaya karar vermiş. Yüzünü dönmüş ve arkasından kulağının sol kulağının alt tarafından kurşun yemiş. Anlatabiliyor muyum?
Anlıyorum.
Olay bu yani. Evet.
Burada tabii başbakan da yaptığı açıklamalarda o silahlı çatışma anında kimin silahından çıktığı belli değil kurşunun ve bunu açıklığa çıkartacağız dedi. Yani polislerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetme olasılığını yok saymadı aslında Ankara değil mi?
Yani o anlama geliyor. O anlama geliyor evet. Ama şunu söyleyeyim ben size. Yani siz açıklama yaparken tanık oldum ben. Yani iki gündür keşif yapılamıyor. Keşif yapılamıyor.
Asıl onu yani konuşmak istiyorum ben. Yani olay ben yerinde bugün, artık bu mevzunun nasıl olduğuna ilişkin bize yani bugün, done verecek delile ulaşılabilir mi?
Evet ben bugün olay yerine gittim.
Gittiniz mi?
Olay yerine. Hı hı. Gidebildik yani sokağa çıkma yasağı kalktıktan sonra ben gidebildim. Hı hı. Gittim. Tahir Bey'den akan kan hala yerinde duruyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama olay yerinde herhangi bir boş kovan falan yok. Şimdi o ekspertiz raporu
ve çekirdek
için,
evet, lazım herhalde yani.
Bulunması gerekiyor. Çekirdek yok yani. Kovan yok. Yani nasıl bir tespit yapacaklar bilmiyorum. Ancak görüntülerden yola çıkarak veya görüntüleri çoğaltarak ve birleştirerek bir sonuca varabilirler. Bu da ne kadar mantıklı, ne kadar imkanlı onu bilemiyorum. Bilemiyorum. Evet.
Peki bunun için bir suikast denilebilir mi sizce? Ben çünkü bu iddialarda bulunanlar evet, da var. Yoksa evet, kaza evet, mıdır?
Yani ben şunu söyleyeceğim. Yani Tay Bey bir insan hakları aktivistiydi. Evet. Yani gerçekten çok korkusuzdu. Daha önce çok tehlikelerden geçti. Çok tehditler aldı. Ama bu son PKK terör örgütü değil dedikten sonra bu saldırılar ve saldırganlar arttı. Bir linç kampanyası başlatıldı Tayyip Bey'e karşı. Yani insanın aklına bu linç kampanyasının bir sonucu mu diye bir soru da geliyor. Yani Tayyip Bey bir de bir semboldü. Yani gerçekten bir semboldü. Belki fark ettiniz, Diyarbakır tarihinin en büyük yürüyüşünü gerçekleştirdi. Yani en büyük yürüyüşünü gerçekleştirdi. Hem de nasıl bir ortamda gerçekleştirdi? İşte daha önce mitinge bomba atıldı, Ankara'daki yürüyüşe bomba atıldı, evet, Suruç'taki evet, durumu biliyorsunuz. Ve insanlar korkuyu yıkarak, o korku gömleğini üstlerinden çıkararak bu yürüyüşe katıldılar. Ve yüz binlerce insan katıldı bu yürüyüşe. Yani bu nedenle Tahir Bey bir sembolcu, gerçekten bir sembolcu. Herkes şöyle değerlendiriyor, ben de öyle değerlendiriyorum. Hani Tahir Bey dört ayaklı minare için beni ayaklarımdan vurdular dedi ya. Yani evet. O dört ayaklı minareyi kim ayağından vurmuşsa bence Tahir Bey'i başından vuran da odur. Yani Tahir Bey'i başından vuran da odur. Ve Tahir Bey'i sadece Tahir Bey'i değil. Yani gerçekten bölgede, yani dün Diyarbakır sokaklarında alevler yükseliyordu. Her tarafta gösteriler vardı. Diyarbakır sokaklarında bombalar patlıyordu. Anlatabiliyor muyum?
Çok provokatif.
Yani Diyarbakır, yani bölgedeki barışı da başından vurdular. Yani işte artık Kürt-Türk ayrışmasından söz edilmeye başlandığı dönemde bu olayın artmasıyla birlikte yani bu tartışma daha da büyüyecek korkusu var bizde yani.
Evet. Burada da en önemli unsur aslında evet. Soruşturmanın herkesi inandıracak bir biçimde doğru evet. Düzgün yapılması ki şu ana kadar o soruşturmada evet. Atılabilmiş önemli bir adım yok. Pekala, çok teşekkür ediyoruz Baki Demirhan, katıldınız. Evet. O zor anları da bizimle paylaştınız.
Şey
buyurun.
Yani çocuklar her şeyi anlatıyor, biliyor musunuz? Yani gerçekten her şeyi anlatıyor. Yani hiçbir slogan, hiçbir süslü slogan, hiçbir şiir babasını yitiren bir çocuğun çığlığından çok daha şey değildir, etkili değildir. Gerçekten etkili değildir. Yani dün Tahir Esin'in çocuklarının çığlığını duyduk biz. Ve babalarından çok barış çığlığıydı. Eşinin çığlığını duyduk. Barış çığlığıydı. Yani artık bu barışın içini doldurmak gerekir diye düşünüyorum. Yani Diyarbakır halkının, Diyarbakır barışının, Diyarbakır'daki avukatların beklentisi bu yönde. Buna katkısını
umarız, umarız, umarız vesile olur diyelim en azından. Hı. Çünkü şu an itibariyle evet. Tahir Bey'in geri getirilme imkanı olmadığına göre evet. Hayatını kaybetmesi de böyle iyi bir gelişmeye vesile olmasını hep birlikte dileyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
için. İyi yayınlar
diliyorum. Sağ olun.
İyi çalışmalar.
Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesinden sonra sosyal medyanın gündemi de elbette Tahir Elçi'ye yönelik bu saldırıydı. Saldırı mıydı, kazayla mı hayatını kaybetti, yoksa bir suikast girişimi miydi, iki ateş arasında mı kaldı? Bütün bunlar konuşulurken Elçi'ye destek verenler, Elçi'nin yaptıklarını destekleyenler, aynı zamanda PKK'nın bu işi yaptığı için PKK'yı eleştirenler çok fazlaydı. Hükümete yakın bazı gazeteler, gazeteciler, Twitter kullanıcıları, Facebook kullanıcıları da bu yönde hareket ettiler. Ama bir bölümü de Tahir Elçi'yi PKK bir terör örgütü değildir dediği için eleştirdiler. Öldükten sonra da eleştirmeye devam ettiler. Onlardan birisi de Ahmet Akgündüz. Rotterdam İslam Üniversitesi rektörü. Ahmet Akgündüz de şu anda telefon attığımızda. Merhabalar hocam.
Merhaba efendim. Teşekkür ederim.
Siz de bir Twitter mesajıyla olayı değerlendirdiniz ve Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi öldürülmüş. Su testisi su yolunda kırılır dediniz.
Şimdi beyefendi şunu özellikle ifade edeyim.
Buyurun.
Ben PKK'ya şiddetle karşıyım. PKK'yı terör örgütü kabul etmeyenlere de karşıyım. Bunu dünya alem biliyor. PKK evet. Bir terör örgütü. Ben tabii kıymetli bu eski rahmetli baro başkanı aynı zamanda benim öğrencim de oldu. Yani böylesine bir şeyim de var.
İlişkiniz
var. Ama elbette
nereden öğrenciniz hocam?
Bir şey söylemedim. Sadece şunu söyleyeyim.
Nereden öğrenciniz
önemli
hocam?
Bir olay. Buyurun.
Nereden öğrencinizdi? Nerede öğrenciniz?
Ben biliyorsunuz Dicle Üniversitesi'nde hocalık yaptım.
Evet. O dönemde...
Tam hatırlamıyorum ama o da o dönemde mezun olmuş. Dolayısıyla öğrencim olabilir diyorum. Hı-hı. Yani ben de yarım yamalak hatırlıyorum. Hı-hı. Dolayısıyla onun gidip de yani hendeklerin kapatılması konusundaki gayretlerini de takdir ediyorum. Ama benim takdir etmediğim ve beğenmediğim yönü PKK gibi binlerce, on binlerce insanın, masum insanın canına kıymış bir terör örgütünü terör örgütü olarak kabul etme işi elbette ki beni rahatsız etmiştir ve ediyordu.
Şunları da biliyorsun.
Ama ben ona Allah rahmet etmesin demez.
Ama Allah rahmet etsin de dememişsiniz.
Hayır, yok, Allah rahmet etsin diyorum. Allah'ın rahmeti.
Ama o Twitter mesajında onu da dememişsiniz, yani onu söylemek istiyorum.
Ayrı mesele. Yani demek mi?
Ya onu da diyebilirdiniz belki.
Ama benim dediğim şu. Eğer bir insan bir terör örgütünü överse, yani bu terör kendisini teşvik edenleri veya sevenleri de bir gün tıpkı akrep gibi sokar. Benim dediğim bu. Ben şahsen %100 PKK'nın öldürdüğü kanaatindeyim.
Anladım.
Ama
peki,
derken elimde bir delilim yok. Araştırmalar
kanaat diyorsunuz.
Çünkü peki, oraya gelip de saldıran ve o rahmetli yani baro başkanının açıklaması sırasında polisimizin ikisini şehit eden PKK terör örgütü. Hı hı. Yani hala da orada devam ediyorlar. İncelemeye giden savcıları da vurmaya çalışıyorlar. Hı hı. Müfettişleri de vurmaya çalışıyorlar. Böyle bir terör örgütüne karşı yani bir insanın sempati duymasını elbette ki vatanım ve milletim adına kabullenemiyorum.
Sempati, benim... sempati ifadesi midir yoksa bir tespit midir PKK terör örgütü hayır, değildir ifadesi?
Hayır, PKK tamamen bir terör örgütü.
Hayır, şunu sormaya çalışıyorum. PKK terör örgütü değildir ifadesi Tahir Elçi'nin sempati midir? Yoksa bir tespit midir? Sizin onun yani, Tahir Bey'in PKK'ya sempati duyduğunu düşünüyor musunuz? Yani veya nereden biliyorsunuz?
Yok. Yoksa neresin? Kusura bakma, girdiği davaları da incelerseniz bu soruyu en güzel siz cevaplandırırsınız.
İnsan hakları ile ilgili birçok davaya girmiş.
Kusura bakmayın.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dava kazanmış.
Hollanda'da oturuyorum.
Evet,
kusura bakmayın.
Farkındayım.
Ve burada şimdi birisi dese ki DAEŞ terör örgütü değildir. Senin ülken olan Rusya ne der bu?
Benim ülkem toparlar. Rusya değil ama. Benim ülkem
Hollanda'dan
Türkiye.
Hollanda'dan ihraç ederler. DAEŞ de terör örgütü. PKK de terör örgütüdür. Eğer bu terör örgütlerine
şimdi konuştuğumuz
terör
mesele...
örgütünün iyisi kötüsü olmaz be.
Tabii buna ilişkin hiç sizinle aynı fikirdeyim. Hiçbir şekilde de itiraz etmiyorum.
Dini benim imanı da yoktur. Eğer aynen. Rahmetli baro başkanı terör örgütüne terör örgütü değildir diyorsa sempatisi olduğu gayet açıktır.
Ama siz yani bunu, sizin kanaatiniz birincisi bu. İkincisi Tahir Elçi'nin PKK'nın silahlı mücadelesine destek vermediğini bütün bu camiayı ve gelişmeleri takip eden herkes biliyor. Tahir Elçi'nin...
Eylemeyin. Bu cümleyi söylemeniz hakkınız değil sizin.
Ama biliyorum
hiç
ben de.
Yani misiniz?
Dinliyorum ve izliyorum ve takip ettiğim ya, için söylüyorum.
Yok öyle değil. Siz çünkü yani bulunduğunuz radyonun sesine göre hareket ediyorsunuz.
Ama çok siz karıştırıyorsunuz bence.
Yok,
çünkü
karıştırma değil. Beni doğruyu de, konuşuyorum.
Tabii hocam da beni de tanımadan yargıda bulunuyorsunuz.
Ama konuşmanız öyle.
Benim konuşmamdan siz bir sonuç çıkartıyorsunuz. Şimdi yapmayın.
Şimdi bakın
Tahir Elçi'nin de tanımadan bir şey söylüyorsunuz. Bana da tanımadan bir şey söylüyorsunuz. En kolay yolu seçiyorsunuz. Çok... Yargılıyorsunuz.
Yani ama ben...
Niye rahmetli... yargılıyorsunuz? Ben gazeteciyim ve soru soruyorum ve diyorum ki size...
Kusura bakma. Ben de diyorum ki
evet.
Bir terör örgütünü övmek, terör örgütü evet. değildir demek...
O zaman öldüğü zaman arkasından kötü şeyler de yazılabilir mi diyorsunuz?
Nasıl?
Öldüğü zaman arkasından da kötü şeyler yazılabilir mi diyorsunuz?
Hiç kötü şey yazmadım.
Kötü değil mi bu su testisi su yolunda kırılır
dedim.
Bu Hadi kötü bir şey değil mi hocam?
Ve sonra da yanlış sizin gibi yanlış anlayanlar yüzünden ben tweetimi sildim. Anlatabildim mi? Ve onun üzerine doğrusunu yazdım.
Ne yazdınız sonra? Ben çünkü onu
PKK
fark ettim.
PKK terör örgütüdür. Dinim ve vatanım adına PKK terör örgütüne taraftar olan herkese muhalifim. Bütün dünya bunu duysun dedim. Hadise bu kadar basit.
Ama Tahir Elçi ile ilgili herhalde tekrar bir üzüntü ifadesinde bulunmadınız anladığım kadarıyla.
Yani ona mecbur da değilim ki. Hı hı. Yani kusura bakmayın.
Yani, bir,
yani herkes
bir
yazmak
İslam,
mecburiyetinde İslam, değil.
Bir İslam...
Ben bakın şu anda... Rahmet istin diyebiliyorum, rahmetli diyebiliyorum. Benim problemim yok öyle bir şey. Hı hı. Çünkü Allah'ın rahmeti geniştir. Tahir Elçi'yi de kaplar, başkasını da kaplar. Ama benim karşı olduğum terördür, terör örgütüdür. Hadise bu kadar basit.
Pekala, çoluklarını çocuklarını gördünüz mü bu olaydan sonra Tahir Bey'in?
Çok üzüldüm, çok üzüldüm. Hanımı ama siz de onu gördünüz mü? Önce PKK katil dedi,
Ama sonradan şimdi sözünü değiştirmeye başladı. Bunu da düşünmek lazım.
E tabii, çünkü soruşturma...
Ben soruşturma... Elbette ki en çok üzülenlerdenim. Dediğim gibi benim öğrencim olma ihtimali çok kuvvetli bu arkadaşım. Yani ben ona ders de okutmuş birisiyim. Nitekim çok talebem var bu arada. Onların, ben Diyarbakır'da hocalık yaptım. Memleketim de Diyarbakır'dır benim. Bunu bilmenizi isterim.
Hocam yalnız herhalde bir tespitinizde yanlış var. 91'de mezun olmuş Tahir Elçoğu Okulu'na.
Ha, o zaman yanlışlık var, evet, o zaman. Yani, doğrudur. O, ben sadece... Yani 86'larda mezun oldu diye bir haber okudum. Yok, onun için konuşuyorum.
İşte bazen ben bazen her okunana inanmamak gerekiyor. Bir check etmekte fayda var. Tahir Elçi ile ilgili tespitlerinizi
olarak, yani benim sözlerimi tekrar etmek için uğraşmayın.
Yok, özel ben uğraş gayretmiyorum. Özel uğraş gayretmiyorum ama şunu anladım ya, bir yargıyla hareket ediyorsunuz ya, bana da dediniz siz yayın yaptığınız yerin sessiniz diye.
Yani şu mesele
sizin kimin şüphesin var?
Yani kusura bakmayın. Yani şu anda Rusya'nın tavrı da bu değil mi?
Rusya'nın tavrı
yani
buysa
eğer. Yani bir terör örgütüne evet diyor.
Rusya'nın tavrı buysa eğer, benim savunduğum herhangi bir şeyle örtüşüyor diye ben yayın yaptığım yerin sesi olabilir miyim acaba? Olmayabilir
yok,
miyim acaba? Neden?
Onu söylemek zor. Ama
o zaman söylüyorsunuz. Direkt olarak söylüyorsunuz da bunun için soruyorum.
Bak şu soruyu soruyorsun bana. Kusura bakma.
Soruyorum,
diyorsun
buyurun.
Diyorsun ki eğer PKK terör örgütü değildir dediye, bu sempati mi empati mi diyorsun?
Empati demiyorum hocam. Siz de yani ne söylediğimi ben biliyorum. Sempati mi yoksa tespit mi diyorum? Sempati mi yoksa tespit mi diyorum?
Ben bu kadarla yetiniyorum. Sözümü söylüyorum.
Ama sözünüz...
PKK terör örgütüdür.
Hocam bakın, rahmetli bana bile 30 saniye önce söylediğim sözü farklı şekilde söylüyorsunuz. Ben size ne diyeyim Allah aşkına?
Terör örgütüdür.
Tamam, buna kimsenin itirazı yok. Bu radyonun da itirazı yok. Benim de itirazım yok. Yok hocam, yani ben sempati midir, tespit midir diyorum. Bu soruyu da net olarak soruyorum. Siz kalkıyorsunuz, sempati midir, empati midir diyorsunuz. Şimdi böyle
aynı
konuşursanız
mesele,
ben hangi noktada sizinle tartışabilirim ki?
Terör örgütü dememek, o terör örgütüne meyilli olmak demektir.
Pekala.
Bunu herkes bilir.
Pekala.
Ve ben soruyorum, Hollanda'da, Avrupa'da bir insan Paris'teki katliamı yapan serserilere bunlar terörist değildir dese, bunun manası nedir? Sen tespitini yap, bu kadarla yetiniyorum.
Teşekkür ediyorum katıldığınız
için. Teşekkür ederim.
Sağ olun. Rotterdam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'le konuştuk. Tahir Elçi hayatını kaybettikten sonra bir mesaj atmıştı. Attığı mesajda su testisi su yolunda kırılır dedi. Şimdi yaklaşık bir 15 dakika falan konuştuk değil mi arkadaşlar? 15 dakika içinde hocanın birkaç yargıyı bir arada söylediğini hemen bir aktaralım. Birincisi, PKK terör örgütü değildir dediği için PKK sempatizanı yaptı. Tıpkı savcıların açtığı soruşturmada olduğu gibi Tahir Elçi'yi hakkında böyle bir karar yok, yargı kararı yok, herhangi bir suçlama biçiminde duruyor o iddianame. Bir. İkincisi, bizi yayın yaptığımız radyonun işte ülkenin sesi gibi lanse etti. Üçüncüsü, hiç tanımadan tabii. Üçüncüsü, söylediğimiz bir sözü aldı, başka bir şekilde söyledi ve onun üzerinde de oradan bir yargıya ulaştı ve bunları bir üniversitenin rektörü yaptı. Değerlendirmeyi de bizi dinleyenlere bırakalım. Ayrıca tabii Tahir Elçi'nin kendi öğrencisi olduğunu söyledi. Kendisinin orada akademisyenlik yapmadığı bir dönem, ya daha doğrusu ondan önce Tahir Elçi, o Dicle Üniversitesi'ne gitmeden önce Tahir Elçi oradan ayrılmış.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te, rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında.
Bir konuda daha bilgiyi aktaralım. Bugün yazılı bir açıklama var savcılıktan. Tahir Elçi'nin de hayatını kaybettiği o olaya ilişkin. Onu bir aktaralım, ondan sonra bu bahsi kapatalım. Diyor ki açıklamada, 28 Kasım 10.50 civarında Sur ilçesindeki Gazi Caddesi üzerinde yavaşlayan araç içerisindeki iki PKK'lının ateş açması sonucu Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdun'un öldüğü ifade edildi. Bu olayın hemen sonrasında PKK'lıların Tahir Elçi'nin zarar gören tarihi eserler hakkında basın açıklaması yaptığı ve açıklama sonrasında bulunduğu Sur ilçesi Savaş Mahallesi Yeni Kapı Sokak'ta bulunan Şeyh Mutahhar Camii yanına doğru yöneldiği belirlendi. Buradaki silahlı saldırı sonucunda Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetmiş ve bir polis memuruyla bir basın mensubu yaralanmıştır diyor açıklamada. Olaydan sonra saat 14.30 sularında inceleme yapmak amacıyla Gazi Caddesi'nden olay yerine yönelen adli heyetimizle refakatinde Diyarbakır Baro avukatlarından oluşan heyetimizin olay mahalline yaklaşıldığı sırada 4 ayaklı minare ve çevresinde başlayan yoğun silahlı roket atarlı ve bombalı saldırı sonucu olay yeri çevresinde güvenliği sağlamakla yükümlü bir adet kobra tipi aracın geçiş sırasında tuzaklı bombanın patlaması sonucu araçta bulunan 3 polis memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Sur ilçesinde zaman zaman çıkan çatışmalar nedeniyle kapsamlı bir keşif çalışması yapılamadı. Başsavcı Solmaz bölgede ilk kez keşif yapmaya çalıştıklarını ancak tamamlamadığını da bildiriyor diyor ilgili haberde. Yani o mermi çekirdeğinin henüz bulunamadığı sonucu çıkıyor bu haberlerden. Az önce yaptığımız bağlantılardan, Diyarbakır'dan yaptığımız bağlantılardan da o mermi çekirdeğinin bulunmasının kolay olmadığını anlıyoruz. Çünkü olay yerine gidenler orada ne bir kovana ne de başka bir şeye rastlamadıklarını anlatıyorlar. Bölgeden ayrılmayalım. Derik'te 5. gün sokağa çıkma yasağının çatışmalar biraz hız kazanmış gibi görünüyor. Maalesef bir asker hayatını kaybetti. Sokağa çıkma yasağının 5. gününde HDP'liler de Derik çevresindeler. Ancak HDP'lilerin ilçeye girişlerine de izin verilmiyor. Bir asker hayatını kaybetti demiştim. Bir asker de ağır yaralandı Derik'te. Hayatını kaybeden asker bir uzman çavuş, Mersinli. Ve 5 ay sonra görevi bitiyormuş. Tekrar da sözleşmesini uzatmayı istemiyormuş. Ailesi bir misafirlik sırasında alıyor şehit haberini ve maalesef tabii yıkılıyorlar. O görüntüler de insanın içini acıtıyor. Devam edelim. Can Dündar ve Erdem Gül cuma günü haklarında verilen tutuklama kararıyla birlikte Silivri'ye gönderildiler. Silivri'de geçirdikleri bugün sanıyorum cumartesi, pazar, pazartesi 3. gün ve birçok yerden de tepki var. Ana Muhalefet Partisi'nden tepki var, gazetecilerden tepki var. Hafta sonunda gazeteciler bir araya geldiler ve gazeteciler yapılan baskıyı protesto ettiler gazetecilere. Çünkü Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün bir haber yüzünden cezaevinde olduğunu biliyorlardı. Bu çerçevede de kızgınlıklarını dile getirdiler. Cumhuriyet Gazetesi'ne de gidip dayanışma görüntüsü verdiler. Üstüne bugün Can Dündar'ın ve Erdem Gül'ün avukatları tutukluluk kararına itiraz ettiler. Tutukluluk kararına itirazı avukatlardan Tora Pekin'le konuşacağız. Merhabalar.
Merhaba, iyi akşamlar.
Teşekkür ederiz. Bugün pek rastlanılmayan bir itiraz dilekçesi verdiniz adliyeye. Sizden dinleyebilir miyiz?
Tabii. Sadece işte iki satırdan ibaret bir dilekçe verdik. Yasa, usul, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına açıkça aykırı karara itiraz ediyoruz dedik. Bu sizin artık sizin sorumluluğunuzdur, sizin tercihinizdir dedik. Bundan ibaret bir dilekçe verdik.
Nedeni tutuklamaya hukuki bir açıklama yapamadığımız için bundan sonrası da sizin hukuki değerlendirme yapıp yapmayacağınıza bağlı manasında bir mesaj herhalde.
Aslında tabii her okuyan farklı bir mesaj çıkartabilir. O yüzden hani böyle bir açıklama fırsatı verdiniz bana, onu da söyleyeyim ben. Yani öncelikle hukuku tamamen dışarıda bırakmak diye bir şey söz konusu olamaz. Yaptığımız her itiraz bir hukuksallık içermek tabii zorunda. Hı hı. Ama şöyle tabii o gün orada olan hani az sayıda kişi duruşma salonunun içerisindeki onlar zaten duydular bizim itirazlarımızı. Çok ayrıntılı bir şekilde.
Biz kapıda bekliyorduk, duyamadık ama.
Evet. İçeride kalan çok az kişi duyabildi gerçekten de. Biz çok ayrıntılı bir şekilde niçin tutuklama kararı verilemeyeceğini yasa, usul, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında izah ettik. Satır satır, sözcük sözcük bu itirazlarımızı zapta geçirdik. Sorgu hakimliğinden önce savcılıktaydık. Savcılıkta da yine aynı şekilde muhakeme şartının eksik olmasından başlayarak, yani basın kanunu kapsamında 4 ay içerisinde davanın açılmış olması zorunluluğundan başlayarak çok ayrıntılı bir şekilde tane tane gerekçelerimizi, tutuklama kararı verilemeyeceğine dair gerekçelerimizi anlattık ve tutanaklara işlettik bunları. Şimdi öyle olduğu için biz bu itirazı verdik ama sonuçta dosyaya bakarak karar verecek. Bundan sonra dosyayı inceleyecek
zaten olan. Zaten var diyorsunuz bütün sakin, gerekçeler.
Hepsi zaten var. Tabii ki var. Ama evet. Hani
ben de aynı şeyi söylemeye çalıştım. Bütün gerekçeleri anlattık ama hukuki bir kararla karşılaşmayınca
aynen.
Artık sonra, ne yapalım?
Evet. Bundan sonra hani fazladan bir cümle kurmaya gerek yok. Tabii ki bu şeyle, bu dilekçeyle bundan sonra dosyayı eline alacak olan hakimler açısından da bir duruşumuzu göstermek istiyoruz tabii.
Peki ne zaman sonuç bekliyoruz bu dilekçeye, avukat bey?
Bugün itibariyle bir sonraki sulh ceza hakimliğine yasa gereği biliyorsunuz bu 17-25 Aralık'tan sonra sulh ceza hakimlikleri kuruldu. Şöyle oluyordu eskiden, onu da hani aktarma fırsatı bulmuş oldum galiba. Bir mahkeme karar verdiği zaman siz buna itirazınızı üst mahkeme yapardınız. Eskiden yani nispeten bir hukuk olduğu vakitlerde diyelim. Böyle bir imkanınız vardı. O da mesela şuna tekabül ediyordu. Diyelim ki 10 tane sulh ceza hakimliği var bugün Çağlayan Adliyesi'nde. Eskiden olsaydı bu karara karşı herhangi 91 Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir tanesinin önüne gidecekti bizim dosyamız. Yani 91 hukukçudan herhangi bir tanesi olacaktı. Kestirilemez bir şey. O zaman biz belki de başka türlü bir dilekçe verirdik. Ama şimdi biliyoruz ki birin verdiğine iki bakıyor, ikinin verdiğine üç bakıyor. Böyle bir dizi içerisinde 10 tane sulh ceza hakimliği birbirinin dosyalarına bakıyorlar. Şey yerine geçmek istemem yani 8. sulh ceza hakimliğinin kararı verecek olan hakimin yerine geçerek söylemiyorum ama şu da bilinsin isterim. Biz Cumhuriyet Gazetesi olarak bu değişiklik yapıldığından beri yani sulh ceza hakimlikleri kurulduğundan beri yaklaşık olarak aleyhimize yapılan 150 tane başvuruya muhatap olduk. Erişimin engellenmesi kararları veyahut da yayın yasakları kararları veyahut da cevap düzeltmenin yayınlanmasına ilişkin 150 tane kadar aleyhimize başvuru yapıldı Cumhuriyet Gazetesi'nin. Şöyle söyleyeyim, bu 150 kadar başvurunun tamamı kabul edildi. Bunların hiçbirinde hukuksal bir gerekçe yoktu. Biz itiraz ettik. Uzun itiraz gerekçeleriyle, hukuksal gerekçeleriyle itiraz ettik. İtirazlarımızın tamamı reddedildi. Yani %100'ü reddedildi. Ve gelen yanıtlarında neredeyse hiçbirinde tek bir satır hukuksal gerekçe yok. Sadece yasa maddelerinin tekrarları 150 tane karar var. Bunların bir kısmını Anayasa Mahkemesi'ne boğmamak için hepsini değil sadece bir kısmını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. 15 civarında başvurumuz var. Pilot başvurularla Anayasa Mahkemesi'nin cevabını bekliyoruz. Ve bu başvuruların hepsinde dedik ki doğal yargıç ilkesi de ihlal edilmiştir dedik. Bu şeyi de ondan çok bağımsız düşünmemek lazım tabii. Yani şimdi yaptığımız başvuru da çok bağımsız.
Çok umutlu görmedim.
Ama şöyle yani umut tükenmiş değil. Hani bu belki bu başvurumuz için çok bir umut beslemiyoruz. Çünkü deneyimimiz bize bunu söylüyor.
Sonrasında ne gelecek? Anayasa
imkanımız yok. Ama ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuz olacak. Orada bütün gerekçeleri çok daha ayrıntılı bir biçimde tabii dile getirerek başvuracağız. Anayasa Mahkemesi'nin haksız tutuklamalarla ilgili çok güzel kararları var.
Evet.
Bireysel başvuru üzerine verdiği çok güzel kararları var. Orada çok güzel ortaya koyduğu ilkeler var. Ben bir daha o ilkelere aykırı bir karar vereceğini düşünmüyorum.
Bu
tekrar
tabii,
o ilkelere, kendi ilkelerine uygun davranacaktır diye düşünüyorum.
Başbakanın yaptığı açıklamalar var. Tutuksuz yargılanmak esastır diye. Bunu siyasi bir mesaj olarak algılamak mümkün mü? Ben oradan bir değişiklik olabilir mi diye kendi kendime düşündüm doğrusu.
Yani bunu ancak hani kişisel yorumumla
Evet tabii hukuki bir yorum beklemiyorum.
Yani benim görebildiğim yani bundan önceki tecrübelerimizde mesela eski Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül de bir açıklama yapardı mesela. Meclis Başkanı Bülent Arınç da bir açıklama yapardı. Ama en son sözü her zaman için
Cumhurbaşkanımız
Erdoğan'ın dediği gibi olurdu. Yani önceki tecrübelerinden böyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam affola. Ama ben böyle hatırlıyorum.
Ben de o yüzden hatırlıyorum. Doğru, pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Tora Pekin, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ankara Temsilcisi Can Dündar'la Erdem Gül, gazeteci arkadaşlarımız Cuma günü tutuklanmışlardı. O tutukluğa bir itiraz dilekçesi verildi. Bir cümlelik, belki iki cümlelik bir itiraz, sorumluluk sizin diye biten bir itiraz. Ve bütün her şeyi söyledik, artık söyleyecek bir şeyimiz yoktu. Bununla itirazımızı gerçekleştirdik diyor Tora Tekin. Bir not daha ileteyim Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili. Genel yayın yönetmeni ve Ankara temsilcisi cezaevine konuldu. Yani gazetenin kalbi çekildi eğer tabir yerindeyse. Sonrasında ise gazeteye vergi denetmenleri geldi ve vergi incelemesi başlatıldı. Akın Atalay gazetenin avukatlarından aynı zamanda yöneticisi, vakfın yöneticisi bir cihat ilan edilmiş gibi diye tanımladı durumu. Yani kim bilmiyorum ama kimin olduğu da üç aşağı beş yukarı belli. Hükümet, AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Gazetesi ile uğraşmaya devam ediyor.
Haber almak için, haberi anlamak için. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30'da, tekrarıyla 24'te rsfm.com.tr adresinde ve YouTube kanalında. twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Evet, geçelim Rusya krizine. Rusya'da önemli bir kriz başlığı elbette. Çünkü Rus jetinin Suriye sınırında düşürülmesinden sonra karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Türkiye bir ileri bir geri adım atıyor gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem bu işte diyalog olması gerekli diyor. Aynı şekilde Davutoğlu da öyle. Rusya bizim düşmanımız değil diyor. Özür talepleri var Rusya'dan. Bu özür taleplerine olumlu yanıt verilmiyor. İşte bu atmosferde Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'e gitti, iklim zirvesine. İklim zirvesinde Putin'le görüşme dileğini de açık açık dile getirdi. Ancak Kremlin'den buna da red yanıtı geldi. Buna rağmen bir görüşme olasılığı olabilir mi? Bu konuda Türk tarafı umutlu görünüyor. Cumhurbaşkanı'nın son yaptığı açıklamada gerekli girişimleri arkadaşlarımızı yapıyor, bakacağız, göreceğiz dedi. Şöyle bir hatırlayalım. Erdoğan-Putin arasındaki sözlerin gidiş gelişlerini. Kremlin, Erdoğan'la Putin görüşmeyecek dedi. Sonra Erdoğan, görüşme talebimizi yaptık, Putin'den yanıt bekliyoruz dedi. Bunları az önce size aktardım. O yanıt hala bekleniyor ve bir umut beslendiğini görüyoruz. Bunları görüşmeme nedeni de özürle ilgili. Rusya Türkiye'den özür dilemesini bekliyor. Türkiye ise biz kendi hava sahamızı koruduk ve bunun için kimseden özür dilemeyiz diyor. Davutoğlu özellikle bu cümlenin altını çekiyor. Bugün NATO Genel Sekreteri ile bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Türkiye'nin kendi hava sahasını koruma hakkını tamamen destekliyoruz açıklamasını yaptı. Rusya ile her seviyede görüşmeye hazırız açıklaması da Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Ve kara ve hava sınırlarımızın korunması ulusal bir sorumluluktur. Hiçbir başbakan bunun için özür dilemez. Konuşmaya, görüşmeye hazırız ama hiçbir ülke bizden özür dilememizi isteyemez dedi Davutoğlu. Tansiyonu ve gerilimi yükseltmeyeceğiz. Rus halkı tarafından yanlış anlaşılabilecek adımlar atmayacağız. Rus arkadaşlarımızdan turist olarak gelmelerini bekliyoruz. Türkiye Rus turistler için bir ev gibi adeta. Rusya'nın bu adımları tekrar gözden geçirmesini istiyoruz dedi Davutoğlu yaptığı açıklamada. Ancak Rus tarafından daha sert açıklamalar geldi ve ekonomik önlemlere ilişkin bir takım önlemler paketine ilişkin açıklamalar vardı. Mesela yaş sebze meyve ithalatı yapmayacağız dedi Rusya Türkiye'den. Ticareti yavaşlatacaklar. Ulaştırmada Türk plakalı tırlara zorluk çıkartacaklarının mesajını verdi. Vize uygulamaya başlayacaklar yılbaşından itibaren. Oradaki iş adamlarının Türk işçileri çalıştırmalarının önüne geçecekler gibi gibi, bunlar daha da artacak diye Medvedev'in açıklamaları var. Burada önemli noktalardan birisi yaş sebze ve meyve alımını durdurması. Çünkü Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz'de üretilen yaş sebze meyvenin büyük bölümü Rusya'ya ihraç ediliyor. Eğer Rusya almazsa bunları ne olur diye Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Rıza Seyyar'a soralım. Rıza Bey merhaba.
Evet Üstad, merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz. Şimdi Rusya'nın kararı malumunuz. Ne olacak evet. Bu şartlarda? Türkiye'deki vatandaşlar daha ucuza mı yaş sebze meyve yiyecekler? Ve tabii üretici bundan nasıl etkilenecek? En önemlisi bu.
Tabii bu bir şok dalgası gibi. İlk birkaç gün diyelim, ilk bir iki hafta belki böyle bir yansıması olacak ama asıl konu şu, Rusya ile Türkiye arasındaki bu sıkıntı, bu gerilim çok uzun sürmeyeceğini varsayıyoruz ihracatçılar olarak. Çünkü siyasetle ticareti ayırmak gerekiyor. Çok uzun sürmeden...
Sanki Moskova ayırmıyormuş gibi bir hava var bugünler itibariyle.
Yani görüntü öyle olabilir ama sonuçta Ruslar Türk Ya sebze meyvesini veya mamulünü almayınca dünyanın neresinden ikame edecekler bu ürünü alacaklar?
Yok mu öyle bir ikame şansları?
Ya bu kadar büyük volümde ve bu fiyatlarda, bu kalitede, bu hızda bu servisi alma şansları yok.
Enflasyonist yani baskı olmasın diye yılbaşından sonraya kadar sanıyorum bir süre vermişler kendilerine.
Şimdi beyefendi şöyle bir şey var. Bakın ticari kurallar belli. Bir ürünü bir pazarda atıyorum bir çıta bir fiyattan satıyorsunuz. Bütün pazarda o fiyattan alıyor.
Evet.
Bir hafta sonrasında o malı 1 liraya 2 liraya tüketeceksiniz dediği zaman bir süre sonra huzursuzluk başlar. Neden soruları başlar. Hı-hı. İki, Rusya'nın da ekonomik konjonktürüne baktığımızda petrol fiyatları dipte, dünyada bütün ham madde fiyatları, yarı mamul fiyatları düşmüş durumda. Dolayısıyla ülkenin gelirlerinde de ciddi bir daralma var. Dolayısıyla şu an yapılan sert açıklamalar çok kısa sürede yerini ılımlı açıklamalara bırakacak diye düşünüyoruz. Sanıyorum Paris'te de Putin-Erdoğan görüşmesi bir şekilde gerçekleşecek ve bu problem derinleşmeden çözülecek diye
evet,
varsayıyoruz
öyle,
ve
öyle
bunu bekliyoruz.
En azından Ankara'nın talebi o noktada ama Kremlin henüz o görüşmenin gerçekleşebileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı. Şunu söyleyeceğim, eğer süreç uzarsa bunun hem Türkiye içine yansıması hem de üreticiye yansıması nasıl olur? Onunla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Bir de Türkiye sanıyorum
evet,
aynı
hemen,
zamanda oradan
hemen,
ithalat da yapıyor.
Hemen,
buğday alıyor
tabii,
değil mi?
Hemen orasına gelelim efendim. Yani burada büyük bir felaket doğacağını öngörmüyoruz. Türk ihracatçısı yine ticaretini devam ettirecek. Yine Rusya Türk mallarını bir şekilde direkt Türkiye Karadeniz limanlarından transportla değil de başka yollarla almaya devam edecekler. Hı hı. Geçmişte de benzer örnekleri yaşandı. Türk ihracatçısı bu ürünü başka pazarlara pazarlamakta çok mahidardır. Orta Doğu'ya yoğunlaşacaktır. Yakın Doğu'ya, Uzak Doğu'ya yoğunlaşacaktır. Batı'ya yoğunlaşacaktır. Ve bir
alıcısı var diyorsunuz yani.
Tabii Rusya durup dururken oluşan bir pazar değil ki. Rusya son 20 yılın emekleriyle oluşan bir pazar. Ve çok emek verildi, çok çalışıldı üzerinde. Aynı çalışmalar başka pazarlarda da hızla yoğunlaştırılır. Bir miktar fiyat taviziyle bu mallar satılır. Kaldı ki Türkiye'de başka bir şey daha var. Yani yaş sebzeyi mamül hale getirebilecek ciddi bir endüstri var Türkiye'de. Hı hı. Meyve suyu fabrikalarımız var, konsantre yapabilecek salça fabrikalarımız var, segment yapabilecek konserve fabrikalarımız var. Yani yaş sebze meyvelerin birçok çeşidinin de Türkiye'de değerlendirilebileceği alan da söz konusu.
Yani çok Türkiye'yi etkileyecek bir önlem gibi görünüyor. Evet. En azından yaş sebze meyve konusunda Rusya'nın alacağı önlemler. Bir konu daha vardı. Türkiye'den de bir ithalatı var herhalde değil mi? Pardon, Türkiye'nin de Rusya'dan bir ithalatı var. Orada
tabii
bir karşılıklık
çok
var.
Çok ciddi Rusya'dan biz ay çekirdek alıyoruz, hamya alıyoruz. Hemen hemen Rus buğdayının büyük çoğunluğunu Türk değirmenlerinde işleyerek dünyaya un olarak ihraç ediyoruz. Başka bir şeyi göz ardı ediyoruz aslında. Şunu göz ardı etmememiz lazım. Dünyadaki entegrasyon ve globalizmden dolayı aslında ekonomiler artık birbirine bağlı. Yani Rusya ile Türkiye arasındaki ilişki bozulduğunda sadece Rusya ve Türkiye etkilenmeyecek. Batı'daki Türkiye'ye gelmiş yatırım yapmış bir Batılı, Türkiye'deki partneriyle gitmiş, Rusya'da yatırım yapmış, o da doğrudan etkilenecek. Aynısı Rus yatırımlar için de geçerli. Yani sadece Türkiye ile Rusya arasında bir problem olmaktan öte, aslında genel ekonomileri etkileyecek, bulunduğumuz coğrafyadaki ekonomileri etkileyecek bir zıtlaşmadan bahsediyoruz. Sanıyorum yine başta söylediğim ortak akıl üstün gelecek ve bu zıtlaşma çok kısa sürede iyimser açıklamalara bırakacak yerini. Ama dediğiniz senaryo çok uzun sürecek bir senaryoysa da Türk iş adamları, Türk ihracatçıları şu an dünyanın 205 gümrük noktasına ihracat yapabilir durumda. Ya sebze meyveye de bu çözüm bulunacaktır ve problem çok fazla derinleşmeden Türk çiftçisi ve ihracatçısı lehine yol alacaktır diye düşünüyoruz.
Pekala, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Rıza Seyyar'la
rica ediyorum, iyi akşamlar.
Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçılar Birliği. umutlu konuştu. Çok uzun sürmeyeceğini umuyoruz dedi ama şu anda bir son dakika bilgisi görüyorum. Arkas ve Ziraat Bankası'nın Rus rakipleriyle maçları oynanmayacak. Çünkü Rus rakipleri Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler diyor. Bunun uluslararası federasyonlara da sanıyorum voleybolla ilgili bu gelişme ve bunun federasyonlara da ciddi etkileri olacaktır. Yani Arkas ve Ziraat Bankası'nın Rus rakipleri var. Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. Türkiye bugüne kadar Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ni tanımadığı halde onlarla maçlarında herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. Bilmiyorum, biraz sanki kriz büyüyormuş gibi. Devam edelim. Avrupa Birliği ile devam edelim. Rusya krizinden sonra ki birazdan bir Fransa'ya bakacağız. Çünkü orada iklim zirvesi var. Az önce de bahsettik. Acaba Putin'le Erdoğan görüşebilirler mi diye ama başka bir boyutuyla bakacağız. İklim zirvesinin dünyaya ne getireceği, beklentilerin neler olduğu, o beklentilerin karşılanıp karşılanamayacağı ile ilgili uzmandan görüş alacağız. Ama bir uluslararası noktada AB zirvesiyle devam edelim. Çünkü Türkiye uzun zamandan sonra ilk kez Avrupa Birliği ile aynı masaya oturdu. Başbakan Ahmet Davutoğlu o masadan kalktığında bir takım kararlar alınmıştı. O kararların içinde neler var? Şöyle bir özetleme yapmak mümkün. AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması konusunda hemfikir olunduğu söylendi Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde. 3 milyar euro finansal destek sağlanacak Türkiye'ye. Ne için? Suriyeli mülteciler için. Bu önemli bir para. Türkiye vatandaşlarına Schengen bölgesine vize serbestisi 2016 Ekim'inden sonra Türkiye Avrupa'da vize Türkleri Avrupa'da vize kalkacak diye bir beklenti oluşturdu. Anlaşmanın bir parçası. Bir başka noktada Suriyelilerle ilgili yine 400 bin Suriyeli mültecinin yasal yollarla AB'ye alınması konusunda yine bir uzlaşma söz konusu görünüyor Brüksel'de yapılan toplantılarda. Peki Türkiye bunun karşılığında ne yapacak? Sınır güvenliğini arttıracak Türkiye. Yani Türkiye'den Avrupa'ya geçen mültecilerin sayısının azaltılması, hatta sıfıra indirilmesi isteniyor. İnsan kaçakçılığıyla bu nedenle etkin mücadele edecek ve aynı zamanda geri kabul anlaşmasını imzalayacak. Yani Türkiye'den yasal olmayan yollarla Avrupa'ya giden mülteciler, Türkiye'den gittikleri kesinleşirse ve belgelenirse Türkiye'ye iade edilecekler. Türkiye de bu iadeleri kabul edecek. Şimdi bu anlaşmaların en kritik noktalarından birisi vizeyle ilgili olanı. Çünkü Türkiye uzun zamandır Avrupa'dan vize muafiyeti istiyor. Yani Schengen'e dahil olmak istiyor ve Avrupa ülkelerine Türk vatandaşlarının vizesiz gidip gelmeleri talebi var. Bu acaba anlaşmayla birlikte sağlanabildi mi? Burada önemli bir adım atılabildi mi? Atılamadı mı? Soracağız. Akdeniz Üniversitesi vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı Harun Gümrükçü ile konuşacağız. Merhabalar.
Merhabalar.
Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu. Siz epey bir kafa yoruyorsunuz anladığım kadarıyla bu işle ilgili olarak Harun Bey.
Biz bu konuyla 25 yıldır uğraşıyoruz.
Türkiye uğraşıyor aslında 25 yıldır.
Yok, Türkiye uğraşmıyor. Türkiye aslında çok yeni uğraşıyor. Yani bizim başlangıcımız çok daha eski.
Daha mı eski? Peki. Siz bunu öngördünüz o zaman.
1987'den beri konulan vizenin hukuksuz olduğundan hareket ederek bu konuda uğraştık ve bu konuda yayınlamış olduğumuz uluslararası bazda Alman bilim insanlarıyla, Alman, Hollandalı, Belçikalı bilim insanlarının katılımıyla yaptığımız çalışmalar var. Bu çalışmaların hepsinde de yapılan bir uygulamanın yanlış olduğu ortaya çıkmıştı ve bir çeşitli boyutları ortaya koymuştu.
Hatta ama sonuç alınamadı. Hala vize devam ediyor.
Hayır. Sonuç alınmaması şöyle. Siyasi görüş bu çalışmalara destek vermedi. Hatta bu mahkeme kararlarını inkar etti. Sonuç onun için alınamadı. Yoksa bizim çalışmalarımızda...
Ne yapabilirlerdi? Almanya ben vize diye alacağım kardeşim seni diyor. Sen ne karar alırsan al.
Şimdi bakın şöyle bir şey var.
Tabir yerindeyse kusura bakmayın. Biraz amiyane konuşarak söyledim ama.
Amiyane söylenebilir vatandaş anlasın diye.
Evet.
Şimdi bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz tam yani 64'te anlaşmamıza baktığımız zaman 51 yıl gibi bir geçmişimiz var.
Evet.
51 yıl içinde yapmış olduğum çeşitli temel anlaşmalar var. Bir de Ortaklık Konseyi'nin almış olduğu 50'den fazla karar var.
Evet.
Şimdi bu temel anlaşmalar yönüyle ve yine Ortaklık Konseyi'nin kararlarıyla bizim Avrupa Birliği'nde tanıdığımız çok fazla, fevkalade fazla haklar var. Hı hı. Yine ama Avrupa Birliği'nden kısmen de olsa aldığımız bazı haklar var. Uygulamaya dönüp baktığımız zaman Avrupa Birliği kendisine tanınan bu hakları sonuna kadar kullanıyor. Hem de siyasi baskı yaparak, gerekirse mahkemelere başvurarak. Türkiye açısından baktığımız zaman Türk tarafı bu haklarını ne dile getiriyor, ne mahkemelere başvuruyor, ne de arkasında duruyor.
Siyasetçilerin bu konuda yetersiz olduğunu söylüyorsunuz. Peki son zirvede alınan vize kararı bu sorunları ortadan kaldıracak mı? Yani 2016 Ekim'inden itibaren Türk vatandaşları Schengen bölgesine vize muafiyeti sağlanacak gibi bir uzlaşmadan bahsediyoruz.
Tam da onu kastediyorum. Şimdi bir defa Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın en yüksek, yani Avrupa Birliği'nin bir yüksek mahkemesi vardır. Evet. Aldığı kararlarla üye ülkelere bağlar. Bunun ismi Avrupa Birliği Adalet Divanı'dır ve merkezi Lüksemburg'dadır. Şimdi Türkiye'de çok bilinmiyor, bu mahkemenin özelliği var. Bunun kararları bizim Anayasa Mahkemesi nasıl Türkiye'ye bağlar? Evet. Bunun kararları da 28 ülkeye bağlar. Şimdi bu ülke, bu mahkeme Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvurması sonucu 58 tane karar aldı. Bu kararların, bak bilinmiyor bu kararlar Türkiye'de. Farkında mısınız?
Evet.
Bu kararların 7'si sadece vizeyle ilgilidir. Bu kararlar, 7 karar düşünün. Bu kararlardan çıkan temel sonuç şudur. Türk işverenlerine ve serbest meslek sahiplerine vize uygulanmaz.
Evet.
Şimdi ne demektir? Rakam devletiyorum. 50 milyondan fazla insanımıza Avrupa Birliği hukuku çiğneyerek, hukuku göz ardı ederek hem vize parası almakta hem vize uygulamaya da, yani vize
devam etmektedir. İşte bu sorun ortadan kalkmıyor mu?
Hayır, kalkmıyor. Çünkü buradaki yanlışlık şurada. Hükümet şunu söylemeliydi bu Brüksel toplantısında. Yapılan mevcut haklarımızı uygulamaya koyun. Hukuka uyun. Ondan sonra geri kalan 25 milyon vatandaşımız, yani 77 milyon olduğumuzu düşünürsek, demek 27 milyon için kalkmamış, 50 milyon için kalkmıştır. Şu 50 milyon hakkını uygulama konusun, 27 milyonun konusu konuşulabilirdi. Yani o anlamda o pazarlık yapılabilirdi.
Ama tümden hepsi birden hallolacak gibi bir görüntü var Ekim 2016'da. Yani,
neden? Ben de sizin gibi aması bizimle söyleyeyim. Halledilmez. Boş
neden?
Laf.
Neden?
Niye? Çünkü Avrupa tarafı diyor ki 71 tane kural koymuş. Onları yerine getirin. Bakın Avrupa Birliği...
Ben 3 tane saydım az önce size.
Ne kadar saydınız?
3 tane saydım. Yani evet, ama sınır güvenliğini sağla, insan kaçakçılığıyla etkin müdahale et ve geri kabul anlaşmasını imzala diyor.
Hayır, diğer başka şeyler de var. Tam detaya bakarsın 71 karar. 3 tane de olsa aynı kuralı İtalya uygulayabiliyor mu? Uygulayamıyor. Yani dediğiniz kuralı koysa,
ama burada en kritik olan geri kabul anlaşması. Yani bunu imzaladığı anda Türkiye çok ciddi bir sorumluluk altına girecek. Bunu imzalarken de vize muafiyetini sağlamak istiyor Avrupa'dan böyle bir...
Tekrar gezdirelim. Bir defa mevcut haklarımızı niye pazarlık açalım? Mevcut haklarımızı niye konuşuyoruz? Mahkeme kararına teyit edilmiş olan haklarımızı kimin pazarlık yapma hakkı vardır?
Peki bunda ısrar etseniz, adamlar da vermezlerse sonsuza kadar böyle bir tartışma devam eder gider ama hayır, Türkiye vize parası ödemeye Türk vatandaşları, Türkiye'de vize almaya devam eder Türkler de.
Hayır, bu dediğiniz kadar dünya çok basit değil. Yani
Avrupa, ama bugüne kadar olmadığına göre bundan sonra da olmayabilir.
Tabii ama siz sahip haklarını istemezseniz olmayabilir.
Deseniz de olmayabilir. Demez mi oradaki bürokratlar, oradaki diplomatlar? Ya arkadaş, bir dakika, Adalet Divanı'ndan yapılmış şeyler var. Çünkü bunlar haber de oldu, biliyorum o nedenle. Adalet Divanı'nın kararı var. Bizi vizesiz koyacaksınız içeriye dediğinde sonuç alamıyorsa...
Hayır, demedi işte. Bunlar şeyde de... Bak, geri kabul anlaşmasını da dile getirmeli, sonra da denmedi. Bu konular anlaşılmamıştır. Hatta bloklarsanız bu konuyu anlamamıştır. Sorun orada.
Pekala.
Yani bizde mahkeme kararlarını yani hukuk biriyle anlayan, anlatabilen bir kurum oluşmamıştır. Biz uzun yıllar şunu bile anlatamadık. Ulus üstü terimiyle uluslararası terim arasında fark nedir belli değil. Bir de bu mahkeme kararları şeyden sırf sadece vizeyi kaldırmıyor. Buradan giden vatandaşlarımızın orada diskrimine olmadan çalışma, oturma hakları da düzenli. Yani çok daha geniş.
Çok daha geniş de, belki bunlar da konuşulabilir diyorsun. Siyaset hayır, yeterince...
Konuşmak zorunda.
Tabii, siyaset yeterince arkasında durursa ancak bu mesele olabilir. Akdeniz Üniversitesi Vizesiz Avrupa Araştırma Grubu Başkanı Harun Gümrükçü aktardı bize. Çok umutlu değil Avrupa'ya vizesiz seyahatten. Geçelim iklim zirvesine, Paris'te. Aktarmıştık aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme olabilir mi diye dikkatlerin kilitlendiği bir noktaydı orası. Yani siyasi açıdan çok konuştuk. Paris'teki iklim zirvesini. Ama o dünya açısından da çok önemli bir durum. Çünkü bütün dünya devletleri bir araya gelip dünyayı daha uzun yaşanabilir bir yer olarak nasıl tutabiliriz diye konuşuyorlar. Bunun için daha az nasıl kirletebiliriz? Daha az kirletip Türkiye dünyadaki iklimi işte ısınmadan şikayet ediliyor. Isınmayı daha az nasıl hafif bir şekilde ileriye doğru götürebiliriz diye. Bilmiyorum tabirler doğru mu? Orada bu iklim zirvesini takip eden bir uzmana bağlanacağız. Cem İskender Aydın hattımızda. Tema İklim Projeleri Koordinatörü. Sanıyorum Cem Bey, merhabalar.
Merhabalar.
Çok sayıda iklim zirvesi yapıldı. Kyoto protokolü imzalandı ama hayata geçirilemedi. Bugünkü toplantıyla birlikte biraz daha umutlu musunuz? Dünyada o işte kirletmeyi azaltmak, emisyonlarla ilgili anlaşmaya varmaları konusunda hükümetlerin.
Evet, sizin de dediğiniz gibi çok sayıda iklim zirvesi yapıldı şimdiye kadar. İlk zirve 1994 yılında yapıldı. Bu yıl 2015 ve 21. zirve yapılıyor. Yani bundan önce tam 20 kez ülkeler bir araya geldiler bir karara varmak için. Bir anlaşma dediğiniz gibi Kyoto imzalandı 97'de. Fakat işte o biraz tepeden inme bir anlaşma diye tabir ediyoruz biz onu. Çünkü ülkelere şu kadar azaltım yapacaksın, şu şekilde karbonunu keseceksin şeklinde bir yaptırım silsilesi uygulanıyordu. Şimdi bu zirvede farklı olarak şöyle yapılıyor. 2011'den beridir bir Durban'daki COP'tan, taraftar toplantısından beridir bir çalışma grubu var. Ve ülkelerin daha tabandan bir katkı sunmalarını sağlayacak bir mekanizma geliştirildi. Hı hı. Buna biz ülkelerin ulusal katkı niyetleri diyoruz. Bu sene toplanmaya başlandı ve işte şu ana kadar 180'i geçti sanırım. Hı hı. Neredeyse bütün ülkeler bir katkı niyeti sundular. Bu katkı niyetlerine göre işte her ülke ne kadar yapabileceğini bildiriyor. Bunun üzerinden anlaşma yapılmaya veya tartışmalar, pazarlıklar bunun üzerinden yapılıyor. Biraz daha tabandan yukarı doğru çıktığı için ve ülkelere bir zorlama, hani bu kadarını yap, şu kadarını yap diye bir zorlama diretilmediği için anlaşma yapılması ihtimali daha yüksek diye görüyoruz. Yani farklı bir şey denendi. Biz umutluyuz bir anlaşma olması yönünde ama
bu anlaşma olursa şöyle, bu anlaşma olursa bunun bir denetim mekanizması da olacak mı? Yani ben işte, Türkiye %15 indireceğim dediği zaman %15 indirip indirmediğini, bu karbon salınımını kontrol edecek bir mekanizma olacak mı?
Şimdi dediğim gibi bir anlaşma olması aslında bir şey ifade etmiyor. Yani biz burada sivil toplum kuruluşları olarak, sadece Türkler değil, bütün uluslararası sivil toplum kuruluşları illa bir anlaşma çıkmasının iyi bir sonuç olduğu kanısında değiliz. Çünkü sırf bir anlaşma yapmış olmak için anlaşma yapmak da büyük bir problem.
Bir şey kazandırmıyor, sadece süreci uzatıyor anladığım kadarıyla.
Aynen, yani çünkü şu ana kadar sunulan katkı niyetlerini üst üste koyup topladığınızda dünyanın sonunu getirecek o felaket, geri dönülemez olan limitin geçilmesini engellemiyor aslında şu anda sunulan katkı niyetleri. O yüzden yapılması gereken şey şöyle bir şey olmalı. Yani bir kere bağlayıcı bir anlaşma olması şart. Fakat bu bağlayıcı anlaşmanın içinde bir revizyon mekanizması, yani yeniden değerlendirme mekanizması olması gerekiyor. Ülkeler 5 yılda bir, 10 yılda bir artık hani nasıl çıkacaksa yaptıkları katkıları yeniden değerlendirmeli ve daha hırslı, istekli katkılar sunmaya doğru adım atmalılar. Bunun yanında kim kontrol edecek, nasıl kontrol edilecek gibi mekanizmaların geliştirilmesi gerekiyor. Yani bizim aslında bu...
Daha yani, iş çok yani.
Bir toplum...
Daha iş çok anladığım kadarıyla.
Daha çok iş var tabii. Yani bu anlaşma, yani buradan çıkacak şey en olumlu sonuç bağlayıcı bir anlaşma ve içinde de önümüzdeki 5 yıl içinde, çünkü bu anlaşmanın sonuçları 2020'den itibaren yürürlüğe girecek. Önümüzdeki 5 yıl içinde bir revizyon mekanizmasının ve bir kontrol mekanizmasının nasıl yapılacağına bir yol haritasının üzerinde anlaşılmış olması önemli. Evet. Yoksa sadece bir anlaşmaya varılması bizi yanıltmamalı ve eğer bir anlaşmaya, kötü bir anlaşmaya varılırsa bunu büyük ihtimalle çok önemli bir şey gibi yansıtacaklar. Bunu da yani şimdiden buradan söylemek lazım herhalde. Önemli olan anlaşmanın içeriği.
içeriği buna bakmak lazım. Peki şunu soracağım size. Böyle önemli bir zirve var. Birçok ülkenin hükümet başkanları, devlet başkanları orada ve aslında dünyanın geleceğini konuşuyorlar diye beklerken kafaların arkasında başka gündemler olması sizin canınızı sıkıyor mu? Mesela Türkiye ile Rusya arasındaki kriz, Suriye krizi, Obama ile Putin'in görüşmesi. Yani hep bir siyaset önde, dünya geride gibi bir görüntü var. Katılır mısınız buna bu tip zirvelerde?
Evet, bizim en çok sıkıntı duyduğumuz konulardan biri bu, dediğiniz gibi. Çünkü aslında bizim için en önemli sorun bu iklim değişikliği. Yani bu sorunu çözemezsek zaten bunun dışında konuştuğumuz her şey anlamsızlaşıyor bir noktadan sonra. Çünkü dünyanın sonu geliyor. Evet. Yani şu buradan felaket senaryoları söylemek hiç hoşuma gitmiyor. Bu dilden de kaçınmaya çalışıyoruz genelde ama yani bu şu anda gündemin daha başka şeylerle meşgul edilmesi ve sürekli olarak bir geri plana gitilmesi bu konunun bizi rahatsız ediyor biraz.
Şu savaşlar olmasa. Ya, şu işte, iklimleri konuşsak.
Şunu diyoruz. İklim değişikliği problemini çözerseniz aslında savaşları da bir nebze azaltacaksınız.
Azaltacaksınız, yani önleyeceksiniz.
Büyük ihtimalle savaşlar olmayacak. Çünkü şöyle bir teori var. Suriye'deki krizin çıkma nedenlerinden biri. Yani bütün nedeni bu değildir belki ama çıkma nedenlerinden biri Suriye'de uzun yıllar boyunca yaşanan kuraklık ve bu kuraklığa bağlı yaşanan köyden kente yaşanan göçler. Hı hı. Bu da kentte bir yoksul nüfusun artmasına ve iç huzursuzluk çıkmasına neden oluyor. Yani tabii ki bütün sonucu iklime bağlayamayız ama eğer iklim
de önemli aspektlerden biri
olmasaydı, bu tür bir problem olmasaydı büyük ihtimalle şu anda Suriye bu kadar derin bir krizin içine girmeyecekti.
Evet, siyasi çatışmalarda tabii işin farklı bir boyutu. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız, bizi bilgilendirdiniz. G20 zirvesini izleyen Cem İskender Aydın'la konuştuk. Tema İklim Projeleri Koordinatörü. Aslında bu tip zirvelerde zirve ne için toplandıysa onu konuşsak, mesela dünyanın geleceğini konuşsak gibi genel bir sistem vardı. O sisteme Cem İskender Aydın'ın da katıldığını öğrendik. Daha çok Suriye konuşuluyor, daha çok ikili ilişkiler devletler arasındaki, ama dünyanın geleceği daha az konuşuluyor. Halbuki dünyanın geleceği her şeyden önemli dediği bize sivil toplum örgütlerinin genel olarak zaten görüşleri bu biçimde. Devam edelim. Son bir not vereceğiz, belki iki not vereceğiz. Birisi enteresan bir haber, diğeri de MHP'den bir haber. Hatırlayacaksınız, 1 Kasım seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nde ciddi oy düşüşü yaşanmıştı. Bundan da Genel Başkan Bahçeli sorumlu tutulmuştu bir takım çevreler tarafından. MHP içinde hafif hafif başlayan muhalefet hareketinde 3 isim öne çıktı. Bunlardan birisi Sinan Ogan, Iğdır Milletvekiliydi eski, sonra genel merkezde tartıştı ve karşı karşıya geldi, partiden ihraç edildi, mahkeme geri dönmesine karar verdi, genel başkan adaylığını açıkladı. Genç bir isim, stratejist aynı zamanda. Koray Aydın eski Bayındırlık Bakanı'ydı, MHP'de önemli bir isim. Daha önce Bahçeli'nin karşısına çıkmıştı, hatırı sayılır da bir oy almıştı ama genel başkan seçilememişti. Geçen dönem milletvekili, bu dönemde milletvekili Koray Aydın da genel başkan adayları arasında. Şimdi üçüncü bir isim var, merakla bekleniyordu, Meral Akşener. Meral Akşener de bugün o beklenen basın toplantısını yaptı ve dedi ki bu süreci işletmek zorundayız, imza toplayacağız, kongreyi olağanüstü toplantıya çağıracağız, seçimli olabilmesi için önce tüzük değiştireceğiz, sonra da seçim yapacağız. Peki diğer genel başkan adaylarıyla bir bağlantısı var mı Meral Akşener'in? O soru da soruldu. Hayır, kongreyi toplamak için birlikte hareket edeceğiz ama ondan sonra da rekabet edeceğiz dedi kendileriyle. Yani 3 genel başkan adayı Devlet Bahçeli'ye karşı birleşmiş değil ama 3 genel başkan adayı MHP'de olağanüstü kongre toplamak için bir araya gelmiş görünüyor.
Ben ve arkadaşlarım ülkücü iradenin üzerimize yükleyeceği, omuzlarımıza yükleyeceği her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Şu an itibariyle çok değerli arkadaşlarımız önce kurultay, olağanüstü kurultay talebiyle daha sonra da sizlerin soruları üzerinden aday olacaklarını açıklayarak yola çıktılar. Evet, hukuki bir tek metin üzerinden imza toplayacağız biz. Olağanüstü kongre kurultayımız sağlandıktan sonra bu değişikliği yaparsak seçim şimdi kongreye geçeceğiz biliyorsunuz. Ondan sonra yan yana gelişleri delegelerimiz sağlayacaktır.
Hele şu kongreyi bir toplayalım da sonrasına bakarız der gibi Meral Akşener. Meral Akşener'de hatırlayacaksınız 1 Kasım seçimlerinde Devlet Bahçeli tarafından listeden çıkartılan MHP'nin önemli isimlerinden birisi. Eskiden de DYP'de politika yapmış, İçişleri Bakanlığı yapmıştı. Onu da hatırlatalım. 10 ülkeden 30 akademisyen, 25 sanatçı, 50 şair ve yazarla çok sayıda kanaat önderi ve iş adamının katıldığı Dünya Kara Papak Türkleri 1. Kurultayı ve kültür etkinliklerine Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşayan yaklaşık 2500 Kara Papak Türkü de katılmış. Böyle bir organizasyon yapılmış. Bu organizasyonun sonucu ne? Niye anlattım size bunu? Sedat Peker, hatırlayacaksınız, teröre karşı yaptığı mitinglerle öne çıkan bir isimdi. Sedat Peker'e Dünya Türklüğü Hakanı unvanı verilmiş. Son dönemde en çok konuşulan isimlerden birisi Sedat Peker. Çok da eleştiriliyor elbette. Özellikle sert sözleriyle. Sedat Peker'in hızlı yükselişi durdurulamıyor. Sedat Peker şimdi Dünya Türklüğü Hakanı unvanı almış. Bunu da bizi dinleyenlere aktarmış olalım. Evet, yavaş yavaş sona doğru yaklaştık. Saatler 18.50. Yaklaşık 1,5 saattir bir aradayız. Bütün başlıkları size aktardık. Aktardığımız başlıklardan birisi de gazeteci arkadaşlarımızın tutukluluk hallerine itirazdı. Onlar içeriden mektup yazıyorlar bizlere, meslektaşlarına. Biz de onlara buradan bir mesaj gönderelim ama o mesajı şarkıyla gönderelim. Fazla Say'dan. Solistler Güvenç Dağüstün ve Cem Adrian, İnsan İnsan. Şarkının ismi İnsan İnsan derlerdi. İnsan nedir? Şimdi bildim diyor şarkıda. Can can diye söylerlerdi. Ben can nedir? Şimdi bildim diyor. Bu da Can Dündar'a gitsin, Erdem'e gitsin, Erdem Gül'e. Biz yarın saat 17.30'da buradayız. Lütfen beraber olalım. Bütün başlıkları, gündemi, günü konuşalım. Aynı zamanda anlatalım, anlattıralım. Birlikte yapalım bütün bunları. 17.30'da yarın buradayız.
İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim, can can diyor söylerlerdi, ben can nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder ah kadir görünürler şey. Nişan nedir şimdi bildim, kendisinde buldu bulan, bulmadı taşrada kalan, canların kalbinde olan inanç nedir şimdi bildim, Muhyiddin eder I'm canların kalbinde olan inanç nedir? Şimdi bildim, Muhyiddin eder.
Canlı